Matta 14. bölümdeyiz. Konu İsa'nın öncüsü Yahya'nın kafası kesilir. İsa bir yere çekilir ama yine de topluluklar onun peşinde. 5000 kişiyi doğurduktan sonra kendi öğrencilerini gölün karşı tarafına gönderir ve böylece onları bilerek bir fırtınanın ortasına koyar. Sonra su üzerinde yürüyerek onlara gider. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısını çalışırken daha önce sözünü ettiğim hareketlilik devam ediyor. İsa kralların kralı olarak yeryüzüne geldi ama kendi halkı tarafından reddedildi. Yahudilerin din önderleri ile İsa'nın arasında büyümeye başlayan çelişki devam eder. Bu bölümde göreceğiz ki olaylar bir kriz noktasına doğru ilerlemektedir. Vaftizci Yahya kral Herodes tarafından idam ediliyor. Nedeni Herodes bir kıza verdiği vaadi yerine getirmek zorundaymış da onun için Yahya'yı öldürttü. Bu olay, değerli dostum, karanlık güçlerin aydınlık güçlerine karşı aldığı açık bir meydan okuma olarak görülmelidir. Bu düşmanlık sonunda İsa'nın tutuklanmasına kadar varacaktır. İsa, Herodes'in kötü niyetini körüklememek için bir tarafa çekilir çünkü İsa'nın saati daha gelmemiştir. İsa'nın mucizeleri arasında 5000 kişiyi doyurması kesinlikle en önemli mucizesidir. Bunu nereden anlarız? Çünkü müjde yazarlarının hepsi bu mucizeyi kaleme almıştır. Matta 14, 1 ve 2'de şöyle diyor: ülkenin dörtte birini yönetmekte olan Herodes bu dönemde İsa'nın ününü duydu ve buyruğundakilere bu adam vaftizci Yahya'nın ta kendisidir dedi. O ölüler arasından dirildi. Bu yüzden onun aracılığıyla böyle güçlü işler yapılıyor. Belki de diyeceksiniz ki Herodes batıl inançlara kolayca kafasında yer veren birisiydi. Evet, bu batıl bir inançtan başka bir şey değildi. Ancak kutsal kitapta yer aldı diye Tanrı'nın, İsa Mesih'in ya da onun elçilerinin bu gibi batıl inançları onayladıklarını sanmayalım. Mesih inancı bu gibi batıl inançları bünyesine kabul edemez. Bu ancak yaşlı Herodes ve onun gibi akılsız, bilinçsiz kişilerin inancıdır. Belki de bu noktada aydın bir dinleyicimiz, 21. yüzyıla girdik. Şimdi buna benzer batıl inançlara ender rastlanır diye itiraz edebilir. Gerçekten öyle mi? Siz batıl inançlarla etkilenen birisi değil misiniz? Fal yıldızına, kahve falına ya da bazı dergilerde yazılan kahinliklere kulak vermiyor musunuz? Nazar boncuğunu arabanıza ya da evinize, hatta kolunuza, boynunuza takmıyor musunuz? Hatta bazı özel televizyonlarda bile falcılıkla ilgili programlar görmek mümkündür. Böylesine gerici, boş ve akılsızca yazılar yayınlanıyor ve halkımızın büyük bir kesimi bunlara inanıyor. Bence tüm insanlık batıl inancın içerisindedir. Tanrı sözü bize gerçekleri duyurur ve bu sonsuz sözden uzaklaştığın an ister istemez kendini batıl inançlar içerisinde bulacaksın. Kendilerini ateist diye tanıtanlar bile ateist yaklaşımlar içerisinde tarikatlara, kültlere ve tanrı tanımaz dinlere katılmaktadır. Sözde entelektüel insanlar, aydınlarımız bu gibi batıl inançların içine kolayca giriyorlar. Buna şaşmamak elde değil. İsa'nın şahsına ve yaptığı işlere gelince Kral Herodes bunları göz ardı edemezdi. Herkes bu olayları konuşuyordu. Herodes ve onun tüm ailesi 1. yüzyılın bir çeşit mafya grubunu oluşturuyordu. Bu bölümde adı geçen Herodes bir istisna değildi. Çok kötü karaktere sahip birisiydi. Bu bölümün ilk ayetlerinde daha önce yer alan bir olayın özeti veriliyor. Herodes İsa'nın vaaz ettiğini duyunca hemen içine bir korku ve batıl inanç çöktü. Herodes, Yahya peygamberi öldürtmüştü ve nasılsa İsa ile Yahya arasında bir bağlantı olduğunu biliyordu. Herodes şimdi Yahya'nın ölülerden dirildiğine inanmaya başladı. Bu adamı tamamıyla ortadan kaldırmak istemişti ama şimdi hortladığını sandı. Unutmayalım ki Herodes bir ayyaş, ahlaki açıdan tamamıyla çökmüş, karakter olarak en zayıf karaktere sahip birisiydi. Ama acınacak bir kişiliğe sahip olmasına rağmen aynı zamanda tehlikeli bir adamdı çünkü bir katildi. İsa'nın öncüsü olan Yahya peygamberi zaten öldürtmüştü. şimdi İsa'yı öldürtmek için planlar kurmaya başlayacaktı. Şimdi okuyacağım ayetlerde Yahya peygamberin ölümüyle ilgili olayların kısaca gözden geçirilmesine tanık olacağız. Çünkü Herodes, öz kardeşi Filipos'un karısı Herodia yüzünden Yahya'yı tutuklayıp bağlamış, cezaevine tıkmıştı diyor 3. ayette. Yazılış tarzından anlıyoruz ki bu olay daha önce yer almıştı ve şimdi bir özeti veriliyor. Yahya'yı tutuklayıp bağlamış, cezaevine tıkmıştı diye yazar. Herodes, Yahya'yı neden hapse atmıştı? Öz kardeşi, evet öz kardeşi Filipos'un karısı Herodia yüzünden. Herodes çok zayıf karakterli birisiydi. Kolayca başkaları tarafından etkileniyordu. Bu olayda onu etkileyen Herodia oldu. Ama ileride başkaları yine onu etkileyecektir. Tam bir siyasetçiydi. Her şeyi başkalarının onayını kazanmak için yapardı. Bu adamın hareketleri dürüstlük ya da ahlakı doğruluk diye bir ölçüye dayanmıyordu. Çünkü Yahya ona yengenle yaşaman doğru değil demekteydi 4. ayet. Olay neydi? Herodes kendi öz kardeşinin karısıyla yani yengesiyle yatıyordu. Yahya buna karşı konuşup bunu yapmaması gerektiğini krala söyleyince kıyamet koptu. Yahya ahlakı bozukluğa karşı konuşmuştu. Herodes iyi bir politikacı idiyse Yahya hiç de iyi bir politikacı değildi. Her zaman gerçeği konuşuyordu. Herodes Yahya'yı öldürmek amacını güdüyordu. Ne var ki topluluktan korkuyordu çünkü Yahya'yı peygamber olarak tanıyorlardı diyor Matta 14 ayet 5'te. Herodes'in korkularına bakın. Bu kişi herkesten korkardı. Herodia'yı hoşnut etmek istiyor ama aynı zamanda halkın göstereceği tepkiden de korkuyordu. 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Herodes'in doğum günü kutlanıyordu. Herodia'nın kızı herkesin önünde dans etti. Herodes bunu öyle beğendi ki ant içerek her ne dilerse kendisine vereceğini vurguladı. Herodes cinsel arzularıyla hareket eden, bedensel isteklerini her şeyden daha önemli gören bir insandı. Yahya onu uyardığı halde kardeşinin karısıyla yaşamaktan vazgeçmedi. Bütün hayatı kendi zevklerini tatmin etmek için yaşanıyordu. Kültürlü birisi değildi. Düşüncesiz bir adamdı. Belki de kızın ondan maddi bir şey isteyeceğini sanmıştı. Bir altın bilezik, birkaç köle ya da bir yazlık ev. Eminim ki bunları kolayca vermeye hazırdı ancak kızın annesi fırsat kolluyordu. Annesi tarafından kışkırtılan kız, burada bir tepside bana vaftizci Yahya'nın başını ver dedi. 8. ayet. Mafya filmlerini seyrettiniz değil mi? Bu kadın tam bir mafya kafasıyla düşünüyordu. Yahya'yı bir düşmandan ziyade onun çıkarlarını tehdit eden birisi olarak gördü ve bu tehdidi ortadan kaldırmak istedi. Herodes ismine yaraşır bir şekilde en kötü olanı yapmak istedi. Bu kadın acımasız, insanlara acı vermekten zevk alan bir kişiliğe sahipti. Yahya onu ahlaksızlıkla suçlamıştı, yargılamıştı. Şimdi öcünü alacaktı. Kız annesinin kışkırtmasıyla bir dilekte bulununca kral çok üzüldü. Ne var ki andına ve çağrılara karşı duyduğu sorumluluk yüzünden dileğin uygulanması için buyruk verdi. 9. ayet. Bu adamın değer yargıları hemen hemen hiç yoktur diyebiliriz. Misafirler orada olmasaydı eminim ki Herodia'nın kızının isteğini yerine getirmeyecekti. Çevresindeki insanlardan korkuyordu. Verdiği vaadi yerine getirmeyen bir kral olarak bilinmekten korkuyordu. Sırf onları hoşnut etsin diye Yahya'yı öldürmeye hazırdı. Adamlarını gönderip cezaevinde Yahya'nın başını kestirdi. Yahya'nın kesik başı bir tepside getirilip kıza verildi. O da kesik başı annesine götürdü. Matta 4, 10-11. ayetler. Gerçekten çok iğrenç, üzücü bir olaydı bu. Belki de bu olay o zamanın Yahudi sosyetesinde zenginlerin ve önderlerin ne kadar düşük bir hayat yaşadıklarını sergiler. Yahya'nın başını kestiler ve kesik başı bir tepsi üzerinde bu dansözün eline verdiler. Günümüzde gelişen bazı olaylara bakarsak, bazı ülkelerde uygulanan işkencelere ve adam öldürmelere bakarsak, insan karakterinin hiç de değişmediğini hemen fark edeceğiz. İnsanın ihtirasları ve kan akıtma eğilimi çağdaş toplumda hala sürüyor. Yahya'nın öğrencileri gelip ölüyü aldılar, onu gömdüler. Ardından da gidip İsa'ya bilgi verdiler diyor 12. ayette. Yahya'nın öğrencileri çok üzülmüş olmalılar. Onun cesetini aldılar ve sevgi dolu anılarla efendilerini gömdüler. İsa bu olayı duyunca bir tekneyle tek başına ıssız bir yere gitti. Topluluk bunu öğrenince kentlerden çıkıp karayoluyla onun ardından gitti diyor 13. ayette. Rabbimizin duyguları burada dile getirilmiyor. Eminim ki çok üzülmüştü. Bir tekneye binip Galile Denizi'nin karşı tarafına geçmek ve biraz kendini dinlemek istiyordu ama insan kalabalığı onun peşini bırakmıyordu. Halk İsa'yı gözden kaybetmek istemiyordu. İsa tekneyle karşıya gidince halk kıyıdan yürüyerek İsa'nın bulunduğu yere geldi. Halk İsa'yı el üstünde tutuyordu. Yarattığı mucizeler ve konuştuğu sözler onu insanlar arasında popüler yapmıştı. İsa kıyıya çıkar çıkmaz büyük bir toplulukla karşılaştı. Onlara karşı yüreği acımayla doldu, hastaları sağlığa kavuşturdu diyor 14. ayet. Dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum değerli dostum. Yine İsa'ya bir sürü hasta getirdiler ve aynı gün hastaları sağlığa kavuşturdu tümünü. Yine yüzlerce insanı iyileştirdi. Günümüzde sözüm ona şifacıların yaptıklarıyla İsa'nın yaptıklarını karşılaştırmak aslında alaycılık olur. Günümüzün şifa tüccarları insanları kandırıyorlar ama İsa'nın yarattığı her şifa mucizesi herkesçe görülebilir şekilde tasdik ediliyordu. Gizlide bir şey yapmıyordu. Akşam olunca öğrencileri kendisine yaklaşıp burası ıssız bir yer dediler. Vakit de oldukça ilerledi. Artık topluluğu sal, kasabalara gitsinler, kendilerine yiyecek satın alsınlar. 15. ayet. Fark ettiniz mi değerli dostum? İsa'nın kendi öğrencileri İsa'ya akıl hocalığı yapmaya çalışıyorlar. Öğretmenlerinden öğrenecekleri yerde ona akıl vermeye çalışıyorlar. Onların öğüdü neydi? Halkı çevredeki yörelere göndermek. İsa buradan gitmeleri gerekli değil diye yanıtladı. Siz onlara yiyecek verin. 16. ayet. Az sonra İsa bir mucize yapıp 5000 kişiyi az bir miktar yiyecekle doyuracaktı. Bu mucize 4 müjde yazarı tarafından kaleme alındı. Diğer mucizeler tüm müjde yazarlarınca kaleme alınmadı. Bu nedenle 5000 kişinin doyurulması çok önemli bir mucize olarak görülmelidir. Sanki bir komite kurulmuş da İsa'nın öğrencileri kurul üyeleriymiş gibi ne yapması gerektiğini İsa'ya söylüyorlardı. İsa ise bu insanların buradan hiçbir yere gitmelerine gerek yoktur. Siz onları doyuracaksınız dedi. Yerine getirilmesi olanaksız bir buyruktu bu. Öğrenciler burada 5 ekmekle 2 balıktan başka bir şeyimiz yok ki dediler. 17. ayet. Günümüzde topluluklarımız mecazi anlamıyla bu durumdadır. 5 ekmekle 2 balıktan fazla yiyeceğimiz yok. Kaynaklarımız kurumuş bir şey yapamıyoruz. İnsanlar bize geliyorlar çünkü ihtiyaçları vardır. Biz bu kadar insanın ihtiyacını karşılayamayız diye birçoklarını geri göndermek istiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Duygusal ihtiyaçlarla bize gelenleri tatmin edemeyince onları psikologlara, ruh doktorlarına göndeririz. Fiziksel hasta olanlara devlet hastanelerine git diye onları başımızdan atarız. Fiziksel genelde ruhsalı izler. İnsanlara ruhsal gıda veremiyorsak çok eksiğimiz var demektir. Ama elimizde 5 ekmek ve 2 balık olsa bile bunu vermeye hazır olduğumuz zaman Rab elimizde olanı bereketlemeye hazırdır. Topluluklarımızda Rabbin gücü inkar edildiği için elimizde olan kısıtlı imkanları bile kullanamıyoruz. İsa'nın gücü inanlılar topluluğunda etkinliğini gösterebilseydi insanları geri göndermemize gerek kalmazdı değerli dostum. İnsanlığın gerçek anlamda sorunlarına çözüm ne devletin ne ruh doktorlarının ne de Birleşmiş Milletler'in elindedir. Bunu kavramadığımız süre inanlılar topluluğu güçsüz kalacaktır. İsa onları buraya bana getirin dedi. 18. ayet. İsa'nın bu sözüne bayılıyorum. O Rab'dir. O bize elinde olanı bana getir diyor. Onu ilgilendiren bizim elimizde olan değil, elimizde olanı ona vermeye hazır olup olmadığımızdır. Elimizde olanı ona vermeye hazır mıyız? Elimizdekini alıp istediği şekilde insanlara dağıtmasına izin veriyor muyuz? Beraberinde 5 somun ekmek getiren çocuğu düşünelim. Bu ekmekler bugün bizim bildiğimiz küçük somunlara benziyordu. Gülünç bir tablo değil mi? Orada 5000'den fazla aç insan vardı. Ellerinde ise 5 küçük ekmek. Bu küçük çocuk bunları belki de piknik yapmak için getirmişti. İsteseydi ben bunları kimseyle paylaşmak istemiyorum. Zaten 5000 kişiye nasıl yeter bunlar diye itiraz edebilirdi ama etmedi. Elindekini paylaşmak istedi. Evet, 5 somun ekmek ve 2 balık. İsa onları bana getirin dedi. Tüm topluluğa çayıra oturmalarını buyurdu. 5 ekmekle 2 balığı eline aldı, gözlerini göğe kaldırarak onları kutsadı. Ekmekleri bölüp öğrencilere verdi, öğrenciler de topluluğa. Matta 14 ayet 19. Birisi burada dikkatimizi ilginç bir şeye çekti. Belki de bunu fark etmeyecektik. Markos'un yazdıklarına göre İsa topluluğu yüzer ya da ellişer şekilde küme küme gruplara ayırarak yere oturmalarını buyurdu. Bu sahneyi kuş bakışı görebilseydik şahane bir görünüm gözlerimizi kamaştırmış olacaktı. Bu insanlar rengarenk giysileriyle belki de aile aile köy köy gruplara ayrılmışlardı. Yeşil çayırlar üzerinde bu renklerin ne kadar hoş olduğunu tahmin edebiliriz. Rabbi onları bu şekilde grup grup oturmalarını istedi. Çünkü Rabbimiz düzen Rabbidir. 5 ekmeği eline alıyor ve 2 balığı. Gözlerini göğe kaldırıyor ve onları kutsuyor. Ekmekleri bölüp öğrencilere veriyor, öğrenciler de topluluğa. Daha önce İsa'ya akıl hocalığı yapmaya girişen bu öğrenciler şimdi garsonluk yapmaya başladılar. Daha önce her şeyi bildiklerini sanan bu öğrenciler şimdi köylere göndermek istedikleri insanlara hizmet ediyorlar. Aslında İsa'nın elçileri bu şekilde hizmet edeceklerdi. Yalnız onlar değil, İsa Mesih'in hizmetinde olan her vaazcı, çoban ve kilise önderleri, kilisedeki sorumlu kişiler bu şekilde hizmet etmelidir. Toplulukları doyurmaya çağrıldık. Günümüzde kilise içerisinde birçok insan şöyle yapın, böyle yapın diye öğüt vermektedir. Öğrencilerin İsa'ya öğüt vermeye giriştikleri gibi. Ama aslında öğüt vermektense kolları sıvayıp işe girişmek gerekir. Bir vaazcı bana, topluluğumuzda herkes patron olmak istiyor. Ama hiç kimse garsonluk yapmak istemiyor. Herkes bir şeyin başı olmak amacında. Ya şu komitenin başkanı, ya şu kuruluşun başkanı dedi. Kilisenin en büyük ihtiyacı, yaşam ekmeğini insanlara dağıtmaya hazır garsonlardır. Yaşam ekmeği Tanrı sözüdür ve insanlar aç iken biz başkanlık tasarlayamayız. Bize düşen görev garsonluk görevidir. İnsanlara yaşam ekmeğini dağıtan garsonlar olmalıyız. Tüm imanlıların görevi bu olmalı. Herkes doyasıya yedi. Arta kalan parçalardan 12 küfe dolusu topladılar diyor Matta 14 ayet 20'de. Bu pasajı defalarca okudum ve eskiden arta kalan parçaların kırıntı falan olduğunu sanmıştım. Ama şimdi böyle düşünmüyorum. Bunlar Rabbin çoğalttığı ve herkes doyduğu için kimsenin dokunmadığı ekmek ve balıklardı. 12 küfe dolusu kırıntı olabilir ama 12 küfe dolusu yenmemiş ekmek ve balık bana daha mantıklı geliyor. Dostum, her gün karnını kolayca doyuranlarımız çok kez hemen hemen her gün yatağına aç giren insanların durumunu düşünemez. Açlığın ne olduğunu bilmeyen insan aç kardeşinin durumunu anlayamaz. Bugün süpermarketlerde istediğimiz her şeye uzanıp alabilen, gıda maddelerinin çeşitlerinden dolayı neye alacağımızı şaşıran bizler, dünya çapında açlık içerisinde kıvrananları anlayamayız. İsa'nın günlerinde de çok aç insan vardı. O günün birçok insanı başlı başına bu yemek faslının ne olduğunu bile tecrübe etmemişti. Arta kalan 12 sepet dolusu yemek, bu insanların tam anlamıyla tıka basa doyduklarının açık kanıtıdır. Yiyenler yaklaşık 5000 erkekti. Kadınlarla çocuklar da ayrı. Matta 14 ayet 21. Evet, 5000 erkek vardı. Bu ne demek oluyor? Kadınları ve çocukları 5000 içinde saymıyoruz. Her erkeğe bir kadın ve bir çocuk eklesek 15.000 kişi eder. Bence Rabbi İsa Mesih 5000 kişiyi değil 15 belki de 20.000 kişiyi doyurdu. Topluluk doyar doymaz İsa öğrencilerini Galile Denizi'nin karşı tarafına gönderdi. Kendisi ise dua etmek üzere dağa çıktı. Hemen olayın ardından diye yazıldığına göre İsa onları apar topar gönderdi. Acaba neden onları aceleyle gönderdi? Diğer müjde yazıları Matta'nın yazdıklarındaki eksikliği tamamlıyorlar. Örneğin Matta onların böyle aceleyle karşıya neden gönderildiğini yazmıyor ama Yuhanna buna şunu ekliyor. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. Matta bu müjde yazısında İsa'yı kral olarak tanıtmak ister. Bunu göz önünde bulunduracak olursak, Yuhanna'nın kaleme aldığı bu olayı neden yazmadığına biraz şaşırırız. Aslında Matta bunu yazmalıydı. Ancak anlamalıyız ki İsa'nın krallığı bu dünyadan değildi. İnsanlar onu kral olarak atayamazlardı. İnsanların oyuna göre ya da devlet önderlerinin tayinine göre kral olmazdı İsa. O Tanrı'nın isteğine göre kral tayin edildi ve ikinci gelişinde güç ve görkemle kral olacaktır. Toplulukları gönderdikten sonra tek başına dağa dua etmeye çıktı. Gece bastırdığında orada yapayalnızdı. Bu sırada tekne kıyıdan yüzlerce metre uzaklaşmıştı. Rüzgar karşı yönden estiği için tekne dalgalardan sarsılıyordu diyor Matta 14, 23, 24. ayetlerde. Rab dağda dua yerindedir. Öğrenciler ise aşağılarda, Galile denizi üzerinde bir fırtınanın ortasında karanlık içindeler. Öğrenciler tehlike içerisindeler. Bence bu günümüzdeki durumu resimler. Rabbimiz göğe yükseldi ve babanın sağında onur yerinde oturmaktadır. Biz ise yeryüzünde hayatın fırtınaları içerisinde boğuşmaktayız. Ama bunu izleyen ayet bize gerçekten umut verir. Bu ayeti çok seviyorum. Sabah 3 ile 6 arası İsa denizin üzerinde yürüyerek onlara yaklaştı diyor 25. ayet. Sabahın erken saatlerinde İsa su üzerinde yürüyerek öğrencilerine geldi. İsa beklenmedik bir anda yine yeryüzüne gelecektir. Eminim ki öğrencileri İsa'yı beklemiyorlardı. O dağ başında dua ediyordu. Belki de onları hiç görmediğini, görse bile bir şey yapamayacağını tahmin etmişlerdi. Ama o geldi. Kilisesini almak için bu şekilde gelecektir. Belki de yine sabah 3 ile 6 arası gelecektir. Mesih bizim parlak sabah yıldızımızdır dostum. Kilisenin çoban yıldızıdır o. Kilisesini bu dünyadan alıp götürecektir. Onun hangi tarihte geleceğini bilmiyoruz. Bazıları onun ikinci defa ne zaman geleceğini bildiklerini ileri sürerler. Ama yanılıyorlar. Bunu hiç kimse bilmiyor ancak onun gelişi yakındır. Son çağın sabah 3-6 arasında yaşamaktayız. Son saatleri yaşıyoruz. O geliyor. Öğrenciler onun denizin üzerinde yürüdüğüne tanık olunca ürktüler. Bu bir görüntüdür diyerek korkudan bağırdılar. 26. ayet. Şimdi senaryoyu gözden geçirelim. Rab İsa Mesih dağ başında dua ediyor. Bu ara aşağılara bakınca gölün üzerinde teknede fırtınayla boğuşan öğrencileri görüyor. Markos böyle yazar. Sonra İsa sabah 3-6 arası su üzerinde yürüyerek onlara geliyor. Onu görünce, yani İsa'yı görünce aman bu bir hayalettir diye haykırıyorlar. Belki de birisi diyecektir ki öğrenciler batıl inançların pençesindeydiler. Evet, ben de bu konuda hemfikirim. Öğrencilerin içerisinde bir dereceye kadar batıl inanç vardı ama siz o teknede olsaydınız ve su üzerinde bir kişinin tekneye doğru geldiğini görseydiniz hem de o fırtınada ne yapardınız? Sizi bilmiyorum ama ben de herhalde korkardım, hayalet diye haykırırdım. Belki aydın görüşlü insanlarız ama her birimizin içerisinde bir hayalet beklentisi vardır. Öğrenciler de bu durumdaydılar. Müthiş korktular. İsa o anda onlarla konuştu. Korkmayın, yüreklenin dedi. Benim. 27. ayet. İsa hemen onlarla konuştu ve onların korkularını yatıştırdı. Bir hayalet görmediklerini onlara belirtmek istedi. Petros onu şöyle yanıtladı. Ya Rab, eğer gerçekten sen isen bana buyruk ver, suların üstünde yürüyerek sana geleyim. Matta 14 ayet 28. Birçokları bu hareketinden dolayı Petrus'u eleştirirler. Onun su üzerinde yürüme hevesi çocuksu bir şeydir diyorlar. Ben şahsen onun bu girişimine hayranım. Ünlü Mesih imamlısı John Wesley bir kez şöyle dedi. Tanrı'dan büyük şeyler bekle. Bence Petrus bunu istedi. Birçoklarımız iman hayatında ufak tefek şeylerle tatmin oluyoruz ama Tanrı bizim ondan büyük şeyler beklememizi istiyor. İsa Petrus'u bu isteğinden dolayı azarlamıyor. O da gel dedi. Petrus tekneden indi, suların üstünden yürüyerek İsa'ya doğru geldi. 29. ayet. Yine bazıları diyorlar ki Petrus su üstünde yürümeyi başaramadı. Aslında kutsal kitap Petrus'un suların üstünde yürüyerek İsa'ya doğru geldiğini yazar. Bunu bir başarısızlık olarak göremeyiz. Petros İsa'dan büyük bir şey istemişti. Petros'un imanı vardı. Daha sonra Tanrı onun bu girişiminden dolayı muhteşem bir şekilde kullanacaktır. Pentekost gününde ilk vaazı veren kimdi? Petros. Tanrı onu bunun için seçmişti. Ne var ki esen rüzgarı görünce Petros korktu. Sulara gömülmeye başlayınca "Ya Rab beni kurtar" diye bağırdı. Matta 14 ayet 30. Petros ne yaptı burada? İsa'ya doğru yürürken gözlerini İsa'ya dikmesi gerekirken ne yaptı? Dalgalara ve fırtınaya baktı. Gözlerini İsa'dan ayırdı, İsa'dan çevirdi. Batmaya başlayınca kutsal kitapta rastladığımız dua örneklerinin en kısasını dile getirdi. "Ya Rab beni kurtar." Dostum, Mesih imanlıları olarak bazen çok uzun dualar ederiz. "Sen Ya Rab, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her yerde hazır ve nazır olan" deyip de Petros duasını sürdürseydi ne olurdu? Petros bu şekilde dua etmeye girişseydi, cümlesinin sonuna gelmeden, istediğini Rab'be bildirmeden önce sulara gömülüp gidecekti. Petros işin özüne indi ve çok kısa bir duayla Rab'be yalvardı. Bizim dualarımız da böyle olsun kardeşim. Kısa ama öz. İsa hemen elini uzatıp Petros'u tuttu. "Ey az imanlı adam" dedi. "Neden kuşku duydun? Neden şüphelendin?" 31. ayet. Petros'un sorunu çok basitti. Gözlerini İsa'dan ayırmıştı. İsa'ya bakacağı yerde sulara, dalgalara ve fırtınaya baktı. Sen ve ben de kardeşim, bugün dünyada yaşamın fırtınaları içerisinde gözlerimizi İsa'dan ayırmamaya dikkat etmeliyiz. Dalgalar azgınlaştıkça gözlerimizi İsa'ya daha fazla dikmeliyiz. Onlar tekneye binince rüzgar dindi. Teknedekiler İsa'ya tapındılar. "Gerçekten Tanrı'nın oğlusun sen" diyorlardı. Matta 14, 32 ve 33. ayetler. İsa Mesih bu mucizeyi neden gerçekleştirdi? Çünkü öğrencilerini yeni bir iman aşamasına getirmek istedi. Bu nedenle su üzerinde yürüdü. Simon Petros bile büyük bir cesaretle, "Ya Rab, eğer gerçekten sen isen bana buyruk ver, suların üstünde yürüyerek sana geleyim" deyip de su üzerinde yürüdüğü zaman imanı güçleneceğine, dalgaları görünce gevşedi ve batmaya başladı. Burada Petros'u eleştirmek istemiyorum çünkü iman konusu benim de sorunumdur. Kaç kez ben de Petros gibi iman adımı atıp su üzerinde durdum ama gözlerimi İsa'dan ayırdım ve batmaya başladım. Değerli dostum, günümüzde bu durum bir trajedi sahnesi gibi her birimizin hayatına gölge salmaktadır. İmanımız zayıftır. Öğrencilerin de imanı zayıftı ama İsa bu mucizeyi gerçekleştirdi. Çünkü öğrencilere gerçekten kim olduğunu göstermek istiyordu. Böylece onu tam kişiliğinde tanıyıp ona tapınsınlar. Denizi aşıp Genesaret'te karaya ulaştılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Tüm hastaları kendisine getirdiler. Sadece giysisinin saçak püskülüne dokunmak için ona yalvarıyorlardı. Dokunanların tümü hastalıktan kurtuldu. Altını çiziyorum. Ona dokunanların tümü iyileşti. Matta 14, 34-36 ayetler arası. Bu fırtına olayından sonra yine insanların ihtiyaçlarına eğildi ve belki de binlerce kişiye şifa verdi. Kutsal kitapta İsa'nın yaratmış olduğu mucizelerin ancak belli bir sayısı tüm ayrıntılarıyla kaydedildi. Ancak İsa binlerce mucize yarattı. Rabbimiz binlerce kişiyi sağlığa kavuşturdu.